Su Hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.
Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan.
Ben Nuran Yüce.
Açık Radyomuz 44. yayın dönemine başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Biz de bu süreç içerisinde 4 seneyi bitirmişiz. 200'den fazla da program yapmışız.
Evet, çok hızlı geçiyor günler. Evet. Şaşırdık bu evet. Rakamları duyunca. Aynen. Evet, Açık Radyo'ya hayırlı uğurlu olsun diyelim hepimize. Hı-hı. Evet, başlayalım bugünkü programa. Hı-hı.
Bugün su hakkında Kuzey Dakota'da duran kaya da yaşayan Siyu yerlilerin yerleşim yerinin hemen ötesinde yapılması planlanan Dakota petrol boru hattından bahsedeceğiz ve bu boru projesini durdurmayı isteyen yerli halkın mücadelesini ele alacağız. Aslında tüm dünyaya emsal teşkil eden bir mücadele bu. Yerli halklar topraklarını, sularını, atalarının mezarlarını ve gelecek nesilleri tehdit eden bu tip projeleri engellemek için pek çok savunu yapıyorlar, mücadele içerisindeler. Hep birlikte direniyorlar. Biz bundan bahsedelim dedik.
Evet, biraz projenin içeriğinden bahsedelim. Ne kadar büyük nitelikte bir proje olduğundan. Bizim masamızın üstünde şimdi bir tane projeye ait harita var. Haritayı görme imkanınız olsaydı durumun vehametini daha bir farkında olabilirdiniz. Upuzun bir boru hattı, geçtiği yerleri de şimdi saymaya çalışacağız. Şimdi bu Dakota Petrol Boru Hattı projesi Kuzey Dakota'nın Bakken bölgesinden elde edilen ham petrolün Güney Dakota ve Iowa eyaletlerinden geçerek Illinois'e taşıyacak bir proje. 4 eyaletten geçiyor. 50 ilden fazla geçtiği bölgede 50 il var. Ve boru hattının uzunluğu 1886 kilometre olarak belirtiliyor. Enerji Transfer Partners şirketi tarafından gerçekleştirilmekte olan boru hattı boyunca, yani boru hattının her ilerlediği alan içerisinde 400 metre genişliğinde tampon bölge oluşturulacağı söyleniyor. Ve boruların da yaklaşık olarak 1 metre toprağın altına gömüleceği ifade ediliyor.
Evet, Kuzey Dakota'da çıkarılan petrol bu borular aracılığıyla güney eyaletlere iletilecek ve oradan da mevcut boru hatlarıyla ihracat yaptıkları Meksika Körfezi'ne kadar taşınacak. Yani bu sadece aslında milli bir proje değil, uluslararası bir proje. Boru hattı günde yaklaşık 500 bin varil petrol taşıyacak. Kuzey Dakota eyaletinde Missouri Irmağı'nın üzerinden de geçecek. Zaten bunun için de pek çok protestolar yapılıyor. Sadece toprağı değil suyu da kirletecek bu kesin. Ayrıca proje hattında bulunan önemli kültürel ve tarihi değerler var yerlilerle ilgili olarak. Bunlar da tehlikeye atılmış oluyor. Boru hattı başta Standing Rocks olmak üzere yerli halklara ait pek çok toprağın üzerinde ve kutsal kabul edilen yerlerden, sulardan, mezarlıklardan geçecek.
Şimdi bu söylediğimiz projeye objektif olarak baktığımızda çıkan sonuçlar zaten rakamlar çoğunlukla şimdiye kadar dile getirdiklerimiz. Buna karşı şirket ve hükümet de projeyi tanıtım açısından kimi şeyler söylüyor. Bir de onlara bakalım. Şimdi bu Kuzey Dakota'da 4000 kişiye istihdam sağlanacağı söyleniyor bu proje sayesiyle. Bir argüman var ki çok benzer bizim çok kulaklarımıza aşina olan bir argüman. Bunda da şey söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji bağımsızlığını arttıracak deniyor bu proje sayesinde. Boru hattı %100 ABD üretimi olan petrolü taşıyacak. Böylece üretilen miktardaki petrol Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere istikrarsız dış kaynaklardan alınmamış olacak. Bu önemli bir argüman olarak ifade ediliyor. Ki Amerika Birleşik Devletleri tükettiği petrolün yarısını dışarıdan temin eden bir ülke. Şirketin bir başka iddiası ise topluma ve çevreye olumlu katkısı olacak başlığı altında toparlanıyor. Bunda da şunları söylüyorlar: tankerler ve demiryoluyla taşınan petrol miktarı azalacak. Bor hattının ayrıca tarımsal ürünlerin taşınmasında olumlu etkisi olacağı söyleniyor. Zira petrol taşıma trafiği azalınca tarımsal ürün taşınması için gereken demiryolu gerekse kara trafiğinde yer açılacak. Yani zorluyorlar.
Bu kadar olur artık. Yani aynı şeyi defalarca yazmışlar aslında.
Hem öyle hem de yani zekamızla hani dalga geçer bir durum söz konusu. Bu da tarımsal ürün taşıma tarifelerinin de düşüşe yol açacak. Yani tarım fiyatları, gıda fiyatları düşecek. Ve son olarak da ekonomik istihdam sağlanacak kısmını biraz daha açarak projenin geçici, yani projenin yapıldığı süre içerisinde yaklaşık 10 bin işçinin otellerde kalması, restoranlarda yemek yemesi, dükkanlardan alışveriş yapması ekonomiyi canlandıracak diye böyle bir dizi argüman.
Yani şeyi de söylüyorlar aslında Nurhan, bu projenin bu 10 bin geçici işçisinin oradan olmayacağı, yerel olmayacağını da burada böylece söylemiş oluyorlar.
Evet, bu dışa bağımlılık, enerjide dışa bağımlılık aslında bütün ülkelerin önemli kaygılarından bir tanesi. Bir sürü çatışma merkezinin de noktasında yer alıyor. Ama işte enerjide başka bir yere geçmek, güneş, rüzgar gibi bir değişikliğe gitmek nedense hiçbirinin aklına gelmiyor. Bu zenginleşmenin kaynağı olan fosil yakıtlar, ucuz fosil yakıtlar hala ülkelerin birinci enerji kaynağı durumunda.
Evet. Şimdi tüm bunlar böyle olurken, bu proje devam ederken ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde Eylül ayında Standing Rock Sioux yerlileri tarafından bölgelerinden geçen bu boru hattı projesine karşı bir direniş başladı. Devam ediyor direniş. Boru hattının geçtiği bölgede Missouri Irmağı var. Bu zaten yerli halk için kutsal sayılan bir nehir. Buradan da geçecek. Zaten önümüzdeki haritadan da biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla yerliler şirketin inançlarına saldırdığını ve ayrıca boru hattının milyonlarca insanın kullandığı suyu kirleteceğini söylüyorlar. Diğer yerli halkların ve yaşam savunucuların da desteğini istiyorlar ve nitekim de pek çok yerden destek alıyorlar. Diğer yerliler de orada.
Evet, şimdi çok yakın bir tarihte bir direniş, aslında Eylül ayında başlayan bir direniş de aralıklı olarak böyle noktasal eylemler yapıyorlar. Daha etkili eylemler yapmaya çalışıyorlar. Yoksa sürekli bir kamp hali sürüyor orada. 22 Ekim tarihinde, yani geçtiğimiz cumartesi günü bir kez daha bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Kutsal Stone Kampı içerisinde. Eylül ayından beri, işte söyledim az önce, kampta direniş sürüyor. Tüm yerli halklardan ve çevre savunucularından büyük destek alıyor aynı zamanda. Boru hattını yapan şirket ve eyaletin direnişçilere karşı her bir dönemde şiddetinin arttığını da görüyoruz. Geçtiğimiz cumartesi günü boru hattını protesto etmek için çoğunluğu yerlilerden oluşan ve barışçıl bir gösteri yapan eylemcilere polis biber gazı ve coplarla, hatta silahlarla müdahale ettiler. Yani silah doğrulttular diyelim. Bu müdahale sırasında 141 tane gösterici gözaltına alındı. Bir kadın gösterici yaralandı. Ve tutuklananların şöyle ilginç bir yanı da var. 141 gösterici tutuklanıyor ama bunları o bölgede koyabilecek hapishane mi diyelim, gözetim altında tutabilecekleri merkezler olmadığı için çevre bölgedeki, daha yakın yerdeki yerlere göndermişler. Geçtiğimiz cumartesi böyle bir şey olmuştu. Şey, 141 kişi bu gösteriden dolayı gözaltına alındı.
Evet, yine bu eylemde olan bir eylemci, bir yerli, Chepacubias eylemine katılan Chepacubias niye bu eyleme katıldığını şöyle anlatmış. Biz bu alıntıları yapmak istiyoruz çünkü o kadar güzel özetliyor ki olup biteni. Şöyle demiş: bu eyleme anneme karşı sorumluluğumu yerine getirmek için katılıyorum. Eğer annenizin vahşice saldırı altında olduğunu görürseniz hızla bedeninizi saldırganla anneniz arasına koyarsınız. Bu alan benim Lakotalı akrabalarım için kutsal olan mezarlara ait. Biz yerliler olarak temiz suyun sadece bir hak olarak görülmesinden öte suyun temiz kalmasını da sorumluluğumuz olarak anlarız. Bu nedenle bu toprakları korumak için burada bulunan toprağın sahiplerini dinlemeliyiz. Bu bizim sorumluluğumuzdur demiş.
Evet, ne güzel yani söylemiş. Az önce hükümetin ve şirketin bu projenin faydalarını anlattığı yaptı şeyleri saydık, argümanları evet. saydık. Hı-hı. O argümanlar karşısında işte bir eylemcinin sözleri daha gerçekçi. Hı-hı. Yani hayattan buluşur nitelikte. O yüzden hepsini aktarmaya çalıştık. Bu eylemin yani cumartesi gününden sonra pazar günü de sabah erken saatlerde yerli halk yeni bir kamp alanı kurdu. Hı. Bunu da şuna dayandırıyorlar. 1851 yılında yapılan bir yerli halklarla beyazlar arasında yapılan hı. bir anlaşma var. 1851 yılı tarihli. Fort Laramie Antlaşması. Bu antlaşmaya göre şunu söylüyor yerliler, beyazlar bir bölgeyi yani bu Dakota bölgesini sonsuza dek uzak kalacakları bölge olarak ilan etmişlerdi. Hı hı. Ve biz de o hakkımıza dayanarak yolları kapatıyoruz diyorlar.
Evet.
İşgal ediyorlar.
Hı hı.
Çok meşruyuz yani çok haklıyız diyorlar bu konuda. Çünkü bu topraklar bizim. Ama dönem dönem bu toprakları işte muhtelif projelerle elimizden hı hı. Almaya çalışıyorlar. İşte bu en son bor hattı projesi de bunun bir parçası. Buna izin vermeyeceğiz. Ta 1851 yılındaki antlaşmaya
dayanarak
bunu söylüyorlar.
Evet, ABD'nin yüzlerce yıllık bu mülksüzleştirme ve yok etme çabalarına katlanıyor halklar aslında. Şimdi de bu biraz böyle neoliberal güçlere karşı, genelde projelere karşı oluyor. Yerel mücadele enerji koridoru olarak tanımlanan bu toprakların üzerinden geçecek olan daha bir sürü böyle projeyi aslında engelledi. Minnesota'da enerji şirketi Enbridge, Sandpiper boru hattı planını yine bir ölçüde, büyük oranda belki de kabile muhalefetine bir yanıt olarak geçtiğimiz günlerde rafa kaldırmıştı. Hı hı. Ve Obama yönetimi de Keystone XL boru hattını kabileler ve müttefiklerinden gelen o büyük baskı sonucunda iptal etmişti. Duranka'ya da yine farklı pek çok kabileler farklılıklarını bir araya geldiler, bir kenara koyup. New York City'den San Francisco'ya kadar yerli halklar binlerce kilometre yolculuk yaparak kutsal toprakları savunmak için bir araya geldiler.
Hı hı. Şimdi bu mücadele sırasında da geçmişe ilişkin kimi referansları olduğunu söylüyor evet. mücadele edenler. Bunlardan bir tanesi de çok ilginç. Bunu da paylaşmak istiyoruz sizlerle. Diyorlar ki Amerika'da yaşayan yerliler atalarının anlattığı Lakota kehanetine inanır. Kehanete göre 23 bin yıllık geçmişe sahip yerlilerin Zuzeka yani kara yılan olarak nitelendirdikleri düşman geldiği zaman dünyanın sonu gelecektir. Kızılderililer ABD'deki kendileri için ayrılan Dakota topraklarına yapılmak istenen petrol boru hattını şu anda Zuzeka olarak adlandırıyorlar. Yani kara yılan olarak adlandırıyorlar. Kuzey Dakota Sioux kabilesinden Yuskin kendi dilinde Amerikan atı adlı yerli şöyle demiş. Bize büyüklerimiz Zuzeka karayılan bu topraklara geldiği zaman dünyamız sona erecektir dedi. Şimdi Zuzeka geldi. Zuzeka Dakota petrol boru hattıdır. Buna karşı savaşmalıyız dedi. Standing Rock'ta topraklarına koruma mücadelesini verdiğini belirten Yuskin, bunu atalarımızın bizim için yaptıklarını unutmamak ve çocuklarımız için yapıyoruz diyor.
Evet. Daha önce Sioux'lara ayrılan topraklar yine böyle beyaz adamların projeleriyle yavaş yavaş yok edildi bir parça. 1948 yılında Oahe Barajı'nın kurulması yine bu duruma küçük bir örnek. Bununla ilgili olarak genel olarak Yuskin American Horse ya da Amerikan atı diyebileceğimiz isimli yerli aktivist şöyle demiş. Getirdikleri iş makinalarının demir pençeleriyle toprağımızın nasıl katledildiğine şahit oldum. Bu topraklar benim atalarıma ait. Bu topraklarda akrabalarımın köyleri bulunuyor. Devlet görevlilerinin halkı için dik duran yerli kardeşlerimi yerlerde sürükleyerek götürdüklerini gördüm. Dakota bizim dilimizde dost anlamına gelir. Dakota petrol boru hattı en başta kendi isminde yer alan Dakota'ya dost yani dostluğa ihanet ediyor. Bu proje Dakota, Lakota ve Nakota halkları ve gelecek kuşaklar için tehlike demek. Dünyada iklimin değişmesine neden oluyor. Ne yazık ki sadece Dakota'da değil, bütün dünyada yerli halklar bu projelerin kurbanları oldu. böyle bir kavganın içinde olacağım aklıma bile gelmezdi. Ama ben her zaman Crazy Horse, yani çılgın at, Sitting Bull, yani oturan boğa, ve atam American Horse, Amerikan atına hayranlık duymuşumdur. Onların halklarımız için zalimlere karşı verdiği mücadeleyi şimdi ben de sürdürüyorum demiş.
Evet. Devamı da var herhalde Akgün, onu evet. da söyleyelim. Hı hı. Devletin yıllardır halkıma verdiği zararları, büyük tahribatları hüzünle izliyorum. Yıllardır hep aynı kafa, yerlere karşı tavırları hiç değişmedi. Değişen sadece bize karşı kullandıkları silahlar. Fakat bu beni şaşırtmıyor. Bu büyük bir delilik örneği. Aynı zalimliği sonucun farklı olacağını düşünerek tekrarlamaları tamamen mantıksızlık. Bu tarihi mücadele. Osseti Sakovin, Sioux halkının gerçek ismi diye Hı-hı. ifade ediliyor. Evet. Halkını birleştirdi. Sadece Sioux'lar değil, bütün yerli kabileler bu mücadelede bir araya geldi. Kimi kabileler çadırları getirdi, kimi de yiyecekleri. Birlikte yaşıyoruz ve doğru olanı savunmak için aynı cephede birlikte mücadele ediyoruz. Biz koruyucularız. Biz barışçıl bir şekilde topraklarımızı korumaya çalışıyoruz. Burada tarihi yazıyoruz demiş.
Çok güzel söylemiş.
Ara evet. verelim.
Evet, bir ara versek iyi olacak. Ondan sonra yine bu projeden bahsetmeye ve mücadelesinden bahsetmeye devam edeceğiz. Şimdi Hot Dog'dan dinliyoruz. Lluvia de Estrellas.
Que me has despertado
Evet, su hakkında bu hafta bir direnişten, büyük bir direnişten bahsediyoruz. Dakota'da, Kuzey Dakota'da, Amerika'nın bir eyaleti, bir petrol boru hattına, Dakota petrol boru hattına karşı verilen bir yerellerin verdiği bir mücadeleden bahsediyorduk. Son olarak burada 22 Ekim'de, yani geçtiğimiz cumartesi günü 141 eylemci gözaltına alınmıştı. Ama bunun öncesi de var. Yani aslında programın
Eylül ayından beri devam eden bir direniş.
Aynen. Yani 3 Eylül'de başlamıştı hatta direniş kampı. Bu Sacred Stone Camp, yani kutsal taş kampı diyebileceğimiz bir kamp yapılacaktı. Ve bununla ilgili olarak bir Facebook sayfası açtı direnişçiler. Her gün kamptan haber paylaşmaya başladılar. Ve kampın ayakta kalması için buradan destek toplamaya devam ettiler. Demokrasi Şimdi, yani Demokrasi Now hareketi tarafından çekilen görüntülerde bir göstericinin neden burada olduğuna dair söylediği şu sözler çok önemliydi. Onu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü su yaşamdır. Umarım gözlerini açarlar ve bir kalpleri vardır demiş şirket yetkililerine karşı.
Evet, ama bugüne kadar kalplerinin olmadığına ilişkin oldukça veri var. Çünkü Eylül ayından beri bu kamplara yönelik polisin ve şirketin güvenlik güçlerinin saldırılarını görüyoruz. Hatta bir dua ayinine de saldırdılar. O dönemde de 21 kişiyi gözaltına almışlardı. Aynı hafta 19 kongre üyesi Obama'ya bir mektup göndermişti. Bunlar Eylül ayının sonlarında gerçekleşiyor. Mektupta da bugüne kadar yerli halklar konusunda birçok olumlu adım atan ve daha önce Keystone boru hattı projesini iptal eden Obama yönetiminin Kuzey Dakota boru hattı projesini de iptal etmeye çağırmışlardı. Ama işin ironik yanları bu tabii ki. Çünkü bir yandan Başkan Obama G20 zirvesinde Çin Başkanı ile birlikte küresel ısınmayı durdurmak için Paris Anlaşması'nı imza atarken, öbür yanda Kuzey Dakota eyaletinde büyük bir petrol boru hattı projesini inşaatını sürdürmekte beis görmüyor.
Aynen. Evet, o zaman biz de soruyoruz, yani o zaman bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Diğer bir ironik olay daha var, onu da paylaşalım. Göstericilere karşı köpekler kullanılmıştı. Bu olay pek çok aktivist tarafından 1493 yılında İspanyol istilacılarını yerli halkları yok ederken kullandığı savaş köpeklerini hatırlattı. Köpekler 1960'larda da beyazlarla aynı haklara sahip olmak isteyen siyah eylemcilere karşı yine Amerikan polisinin kullandığı hayvanlar. Bu daha önceden de yaşanmış bir şey.
Evet. Bir şeye geçmeden önce, ya da toparlamaya başlamadan önce şeyi de söylemek lazım. Bu bahsedilen bölgeler aslında ABD'nin tarımsal arazisi açısından çok önemli. Yani üçüncü büyük tarımsal araziye sahip eyaletten bahsediyoruz. Dakota öyle geçiyor, öyle biliniyor. Buraları aslında yapılan bu projelerle ciddi kayıplara uğratılacak. Yani hem su hem de tarımsal alanlar açısından. Biz Dakota'yı yakinen izlemeye çalışıyoruz, oradaki direnişin nasıl geliştiğini ve cidden ilham verici bir direniş olarak da görüyoruz.
Evet.
Oradan belki yani toparlamaya başlayacak olursak Türkiye'ye bir iki cümle edelim.
Bir iki cümle yapalım, söyleyelim. Şimdi daha önceki programlarımızda da ele aldık. Madde 80 diye bir husus var bizde, biliyorsunuz. Bu madde 80'in yürürlüğe girmesiyle şirketlere daha önceden görünmemiş teşvikler verilmeye başlanıyor. Projelere çeşitli muafiyetler sağlanıyor. İşte ÇED'den muafiyet gibi. Mesela maddenin dördüncü fıkrasıyla şunlar yapılmış oluyor. Mevcut pek çok mevzuatla işletilen idari prosedürler ve bunların sonucu olarak tesis edilen idari işlemlerin ortadan kaldırılması. Bu maddeyle yeni getirilen çeşitli mevzuatlar sayesinde kısıtlayıcı hükümleri yine devreden çıkarılması ve hatta yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapabilmesine dair Bakanlar Kurulu'na yetki veriliyor. Yani özetleyecek olursak, artık ÇED raporuna da pek çok durumda gerek kalmıyor. Ruhsatsız, imar izinsiz, ÇED'siz ve yargı kontrolsüz yargı yolu önden kapatılmış, pek çok projeye start verilmiş oluyor.
Evet. Geçtiğimiz cumartesi gününde de çok sayıda işte çevre Derneği kuruluşu, kampanyası madde 80'i protesto etmek için muhtelif yerlerde eş zamanlı eylemler gerçekleştirdi. Ama geçen hafta da biz programda ele almıştık. Örneğin bu Türk Akımı projesi, nükleer santraller falan filan hep bu madde 80 kapsamına çok rahat bir biçimde sokulup hayat maalesef buldurulabilecek projeler.
Yani çok benzer bir proje bize de yapılabilir.
Programın sonuna geldik. Bir cümleyle bir hatırlatma yapalım. 12-13 Kasım tarihlerinde yapacağımız Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı'nın kayıtları devam ediyor. Evet. Su Hakkı Org sitesinden bütün programa ulaşabilirsiniz. Kayıt yaptırabilirsiniz. Bir oturumumuz var. Dünyadaki su mücadeleleri. Dakota'yı da daha uzun boylu konuşma imkanımız olacak o oturumda.
Evet.
Onu da söylemiş
herkesi
olalım.
Herkesi bekliyoruz. Evet. Evet, su hakkından bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Su hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.